Tanrı, Adem ve Havva ile Adem bahçesinde yürüdü, yol boyunca konuşarak onları yiyecekti, iyiliğin bilgisi, ödüllendirdi ve onları, kötülüğün bilgisini, yememeleri konusunda uyardı, şeytanın yalanları, yoksa öleceklerdi. Zaten, iyiliği bilme ağacının meyvesini almışlar ve ondan yiyorlardı, kötülüğü bilme ağacından yeseler o zaman iyinin ve kötünün var olduğunu bilirler ve şaşkına dönerlerdi. Kafa karışıklığı içinde asla evlerinin yolunu bulamayacaklar ve öleceklerdi. Eğer Tanrı'ya itaat etselerdi, zihinlerinde hiçbir karışıklık veya çatışma olmayacaktı ve Tanrı'dan iyilik bilgisinin ağacından, hızlı ve kolay bir şekilde yalnızca iyi öğrenecekler ve sonsuza kadar yaşayacaklardı. Tanrı'nın öğretilerinden öğrendikçe, giderek ona daha çok benzeyeceklerdi, ta ki yeterince ona benzeyinceye kadar, affedilecekler ve sonra bu gezegenden serbest bırakılacaklar ve evlerine dönmelerine izin verileceklerdi. Evrendeki gerçek evlerine ve ailelerine geri dönün ve sonsuza kadar yaşayın. Tanrı onlara şöyle diyordu, benim yerine o yalancıyı tekrar dinlediğiniz gün, kötülük bilgi ağacından yiyin, öleceksiniz, Yaratılış 2:17 ve yaz. 2:17-30-15 Yılan Havva'ya Tanrı'nın kendisine yalan söylediğini, eğer Tanrı yerine ona inanırsa Tanrı gibi olacağını söylemiştir ve bu elbette yalancının aldatıcının söylediği bir yalandır. Havva, Tanrı yerine yalancıya inandı ve Adem'i de yalancıya inanmaya ikna etti, ilk günahı, ikinci kez ve o günden itibaren tekrarladı, tam Tanrı'nın onlara söylediği gibi, o zamandan beri insanlar ölüyor. Böylece Tanrı her zaman yaptığı gibi size gerçeği söyledi ve şeytan bugün yaptığı gibi hepinizi aldattı. Va. 12:9 Yani Lucifer'in iftira dolu yalanlarıyla cennette başlattığı savaş, o zamandan beri burada, dünyada iyi ile kötü arasındaki bir savaşta devam etti ve milyarlarca insan bedeninin ölümüyle sonuçlandı. Adem ve Havva Tanrı yerine yalancıya inanıyorlardı. Bunu yaparken dolaylı olarak Tanrı'ya yalancı şeytan diyorlardı ve yalancıya Tanrı diyorlardı. Allah şöyle buyuruyor, iyiliğe, kötülüğe, kötülüğe iyi diyenlerin vay haline. Çatışmadan bu yana insanların zihinlerinde süregelen kafa karışıklığı ve kaos, neyin iyi doğru, neyin kötü yalan olduğunu bilememek ve süregelen çılgınlık böyle başladı. Delilik şudur, yalanların doğru, gerçeklerinde yalan olduğuna inanmayı seçmek. Yaşamanın tek yolu, yalancıyı şeytanı dinlemekten vazgeçmek ve yalnızca Allah'a inanmaktır. İbrahim bunu yaptı ve böylece Tanrı'nın dostu oldu. 2. Tarihler 20:7 ve İşaya 41:8, Yakup 2:23. İsa'nın gerçek öğretileri, ruhunuz olarak yeniden doğmak, yoluyla insanın düşüşünü tersine çevirmek için tasarlanmıştır. Gerçek, benliğiniz, emirleri yerine getirmek, Tanrı'nın iradesini yapmak, nasıl mükemmel olunacağını doğrudan Tanrı'dan öğrenmek, tıpkı Tanrı'nın insanın gözünde değil, kendi gözünde olması gibi. İsa, aynı zamanda şeytana inanan ilk Adem'in neden olduğu, düşüşü, tersine çeviren, ikinci Adem olarak da bilinir. Cennet bahçesinde iş yoktu, yalnızca öğrenme vardı, geriye kalan her şey Tanrı tarafından sağlanıyordu. Kadın şeytana itaat etti ve iş yarattı ve o zamandan beri bunu yapıyor. Tanrı'nın ilk emri, Tanrı'yı her şeyin üstünde ve ötesinde sevmeniz ve onu tüm kalbinizle, tüm aklınızla ve tüm gücünüzle sevmeniz gereklidir. Ve yalnızca ona hizmet edin. Adem binlerce yıldır devam eden bir geleneği başlattı, önce kadını sevmek, sonra Allah'ı sevmek, böylece ilk ve en önemli emri ihlal etmiş oldu. Bu diğerlerini asılı bırakır. Bu durum dünyada birçok soruna neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. Ve Tanrı, kadınların adamları gönül yarasıyla cezalandırmaya devam etmesine izin verecektir. Adam Tanrı'yı ilk sıraya, kadını ikinci sıraya koymayı öğrenene kadar veya zamanı bitene kadar, hangisi önce gelirse. Adamlar kadının iradesini değil Tanrı'nın iradesini yapmayı öğrenmelidir. Şeytan, kadınların bedeninde kilitli olan ruhları manipüle ederek, adamların bedeninde kilitli olan ruhları yeryüzüne çeker ve onları burada tutar. Eğer insan bu konuda başarısız olursa, dünya geriye doğru hızlanmaya devam edecektir. Kadınlar, seks uğruna adamları kendileri için kötülük yapmaya ikna ederler, bu, sevdiklerinizi, eşlerinizi ve ailelerinizi aldatmak veya onlardan ayrılmak anlamına gelebilir. Bunun sonucunda cinayetler, hırsızlıklar ve kavgalar yaşanıyor. Veya kadınlara dünyevi şeyler satın almak için ölesiye çalışıyorlar. Oscar Wilde'in Dorian Gray'in Portresi adlı eserinden alıntı yapacak olursak, Dorian'ın arkadaşlarından birinin kadınlara atıfta bulunarak ifade ettiği gibi, onlar da var. Bunu istediğimizi anlıyorlar. Ve bu arada insanlar milyonlar kazanıyor. İnsan bu kötü şeyleri yapmak yerine İsa gibi olmayı öğrenmeli ve Tanrı'nın iradesini yerine getirmelidir. Nerede ve ne zaman bulursa bulsun kötülüğe karşı savaşarak Tanrı için çalışmalıdır. Tüm insanlığa fayda sağlayacak ve aynı zamanda diğerlerinin de izleyebileceği iyi bir örnek oluşturacaktır. Özellikle de çocukları. Kadının görevi çocuklara ve kocasına bakmak, onları beslemek, elbiselerini ve evini temizlemek ve onları temiz tutmaktır. Ayrıca kocasına manevi destek vererek onun doğru yolda olmasını sağlar ve böylece ebedi evine dönme hakkını kazanır. Bunu yaptığı takdirde mükemmel bir hanımefendi, eş ve anne olma yolunda ilerleyecek ve sonunda adam olma hakkını elde edecektir. Her büyük erkeğin arkasında nispeten iyi bir kadın vardır. Adam, emirleri ihlal etmemeyi öğrenmeli ve ardından kadını emirleri ihlal etmemeye ikna etmek için ruhsal sevgi konusundaki daha iyi anlayışının yanı sıra, hem zihinsel hem de fiziksel güç üstünlüğünü nazik bir şekilde kullanmalıdır. Aksi halde dünya geriye gitmeye devam edecek. Tanrı'nın tüm kötü ruhları yok etmekten başka seçeneği kalmayıncaya kadar iyi olduğunu düşünerek kendini kandırma. Bu sen değilsin. Eğer iyi olsaydın burada olmazdın, çoktan eve gitmiş olurdun. Allah iyi insanları hapiste tutmaz insanın, saf sevgiye tapınmayı öğreninceye kadar yapması gerekeni yapması imkansızdır. Seks yerine ve ikisi arasındaki farkı bilmek. İsa sevgisini bir kadına değil dünyaya verdi, saf ve bencil olmayan manevi sevgi bencil hayvan sevgisine karşı ve gönüllü olarak kendini hadım yaptı, mecazi olarak Matta 19:12, üçüncü tür, Tanrı ve dünya aşkına. Yalnız kalmaya karar vermesinin bir diğer nedeni de kişisel ilişki içinde olduğu bir kadını sevmenin çıkar çatışması yaratacağı ve görevlerine engel olacağıydı. İyi bir asker her zaman misyonunu ilk sıraya koyar, hatta kendi hayatından bile üstündür. Bir erkeğin yapması gerekeni, bir erkeğin yapması gerekir. Bir eş veya anne, kocasının veya oğlunun kendisine olan sevgisini, erkeğin yapması gerekeni yapmasını engellemek için bir koz olarak kullanabilir. Kendi hayatını veya kadının bencil maddi rahatını ve mutluluğunu tehlikeye atacak herhangi bir şey yapmasını engellemek. İsa için de aynı şey geçerliydi ve aynıydı ve onun görevi o kadar zordu ki, bir kadının çarmıha gerilmesinin önüne geçmesine izin veremezdi. Üstelik bu hiçbir kadın için adil olmazdı. İsa'nın yalnız kalmayı seçmesinin nedeni budur, onu seven bir başkasını incitmek yerine, yalnız kalarak kendine zarar vermeyi seçerek tam bir fedakarlık, kendini çarmıha germe, gösterdi. Bu nedenle İsa kendisini mümkün olduğunca ailesinin kadın üyelerinden ayırdı. Tanrı, işlerini yapmak ve onun elçileri olmak için her zaman insanları kullanmıştır. İsa'nın öğrencileri adamdı. Tanrı kadını değil erkeği kendi suretinde yarattı. Neden? Şeytan, Havva'nın, erkeğin kadına olan sevgisini erkeğe karşı kullanarak erkeği doğru yapmamaya ikna etmeye çalışarak Tanrı'nın planlarını durdurmaya çalışmasından başlayarak işini yapmak için her zaman kadını kullanmıştır. Başlangıçtan beri Tanrı tarafından erkek kadının olmadığı ve yapabileceği söylenmişti, Yaratılış 3:16-17 asla onun eşiti olmayın ve o zamandan beri Tanrı insana bunu defalarca hatırlatmıştır, 1. Korintliler 11:1-16 İşte bu yüzden adam, binlerce insan için kadını aşağıda ve doğru yerde tuttu. Yıllar. İlk çok basit testi geçemeyen Adem ve Havva, cennet bahçesinden güvenliğinden kovuldular. Eğer şeytana değil de Allah'a itaat edip imtihanı geçselerdi günümüz dünyasında hiçbir sorun yaşanmazdı. kötülüğün bilgisi olmasaydı nükleer silahlar olmazdı, kirlilik veya açlık vesaire vesaire. Kadın sadece kendi sınavında başarısız olduğu için değil, Adem'in de başarısız olmasına neden olduğu için cezalandırıldı. Bu onun cezasıydı, doğum sırasında çok acı çekmek zorunda kaldı çünkü Adem'i Tanrı'ya itaatsizlik etmeye ikna etmek için cinselliğini kullanmıştı ve Havva bunu bütün gün boyunca yapıyordu. Her gün, her yer, herkese, o zamandan beri. Seks, doğuma ve büyük acıya yol açar, bu da, kadınlara seks yerine aşkı, yani şeytan yerine Tanrı'yı aramayı öğretmek için seks için caydırıcı olmalıdır. Adem ile Havva'nın cennet bahçesinden kovulmasının ardından şeytan, dünya tarihi boyunca başarıyla yaptığı gibi, sorun yaratmak veya mevcut sorunları daha da kötüleştirmek için kadınları kullanmaya devam etti. Nüfus giderek arttı ve yeni bedenleri kullanmak için astral ovasından daha fazla ruh gönderildi ve insanlar Tanrı'ya itaat etmek yerine şeytanı dinledikleri için dünya giderek daha kötü hale geldi. Sonunda durum çok kötüye gitti ve Tanrı herkesi doğru yola koymak için ne yapılması gerektiğine karar vermek zorunda kaldı. Dünya tarihinde hiç kimse Adem ile Havva'nın Tanrı yerine şeytanı, ağzından sadece zehir ve yalanlar çıkan yılan, dinleyip inandıktan sonra neden inandıklarını anlayamamıştır. Çıplak olduklarına inandılar ve sonra kendilerini Tanrı'dan gizlediler. Bu yüzden size bunu açıklayacağım. Açıklamamdan da görebileceğiniz gibi gerçekten çok basit. Adem ve Havva sadece Tanrı'yı dinlerken, kendilerinin aslında ruhsal ışık varlıkları olduklarını ve enkarne oldukları insan bedenlerinin içinde kilitli olduklarını ve bu bedenlerle giyinmiş olduklarını biliyorlar. Bu nedenle çıplak değillerdi, çünkü onlar insan eti giymiş ruhsal varlıklardı. Şeytanın o günden bu yana inançsızlığı pekiştirmek için insanlara birbirine söylettiği, her yanlış örneğini bahane ederek, ne de olsa biz sadece insanız, yalanıdır, daha sonra ölümlü ve çıplak hale geldiler. Çıplak olmalarının nedeni şuydu, çıplak olmalarının nedeni, insan bedeni içindeki ruh varlıkları olmak ve insan bedeni giymek yerine, birdenbire ruh varlıkları dışında insan haline gelmeleri ve hiçbir şey giymemeleri ve dolayısıyla çıplak olmalarıydı. Çünkü insan yüreğinde nasıl düşünürse öyledir. Tanrı onlara, kötülüğü bilme acından yerlerse öleceklerini söylemişti ve her şeyin Tanrı tarafından karşılıksız olarak sağlanması yerine bahçeden kovuldular ve geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda kaldılar. Sonra Tanrı, insanı ayırmak ve yalnızca bir insan olduğu yalanına inandığı sürece onun bahçeye tekrar girmesini engellemek için cennetin doğusuna alevli bir kılıç yerleştirdi. İsa'nın bedeninde enkarne olan Mesih, ikinci Adem olarak anılır ve o, insanlara sadece insan olmadıklarını, aynı zamanda ruhsal varlıklar olarak yeniden doğmaları gerektiğini ve onun örneğini takip etmeleri gerektiğini, aksi takdirde asla göremeyeceklerini öğreterek düşüşü tersine çevirmeye geldi. Veya Tanrı'nın krallığına girin. Kutsal yazıların tümündeki en önemli sözler İsa tarafından söylenmiştir, Yuhanna İncili'nin 3:1-13. Bölümlerinde İsa'nın Nikodim'e ruhsal varlığınız olarak yeniden doğmanız ve sonra kendinizi küçük bir çocuk gibi yapmanız gerektiğini açıkladığı bölüm 3:1-13'te kaydedilmiştir. Yoksa Tanrı'nın krallığını göremeyecek ve girermeyeceksiniz. Kutsal yazılar insanlar için değil, ruhsal varlıklar için yazılmıştır. Bunlar bir insan için hiçbir anlam ifade etmez çünkü onların kutsal yazılardaki mesajı görecek ruhsal gözleri, duyup anlayacak kulakları yoktur. Yalnızca uyanmış ve yeniden doğmuş bir ruh varlığı, kutsal yazılardaki mesajı görebilecek ve duyabilecek gözlere ve kulaklara sahiptir. Havva, şeytanın sadece insan olduğu yalanına tamamen inandı ve elmayı yuttu, ancak Adem kendisi de buna tam olarak inanmadığı için elma boğazına takıldı. Bu nedenle adamlarla Adem elması bulunurken kadınlarda yoktur. Çoğu erkek hayatlarının bir noktasında şu soruyu sorar, burada ne işim var? Kadınlar bunu sadece insan oldukları yalanına inandıkları, burada doğup burada öleceklerini bildikleri için yapmıyorlar. Ayrıca çocuk doğurdukları için yaşamı Tanrı'nın değil kendilerinin yarattığına inanıyorlar. Ancak adamlar tüm elmaları yalanları yutmadılar ve, benim burada ne işim var, sorusunu sordular. Bu soruyu soran, insanın içinde enkarne olan ruh varlıktır. Bu soruyu onun insan tarafı sormuyor çünkü burada doğduğunu ve burada öleceğini biliyor. Adem'in oğulları Kabil ve Habil'in basit hikayesi de hiçbir zaman anlaşılmamış gibi görünüyor. Tanrı, ebeveynleri itaatsizlik ettikten sonra Kabil ve Habil'e, onlardan kabul edeceği tek teklifin kuzu olacağını söyledi. Tanrı kuzusu Mesih'in çarmıha gerilmesinin habercisidir. Burada, İsa kendini çarmıha gerer, Habil, Tanrı'ya itaat etti ve tamamen kendisine söylendiği gibi bir kuzu getirdi ve kabul edildi. Kabil, tıpkı ebeveynleri gibi, Tanrı'ya itaatsizlik etti ve dünyanın meyvesini getirdi ve reddedilmişti. Başka bir deyişle, Tanrı'ya tam onun size söylediği gibi yaklaşmadığınız sürece, ben yolum, benim aracılığım olmadan babaya kimse gelmez, Tanrı kuzusu, Yuhanna 14:6 ve anne babanızın ve kardeşlerinizin yaptığı gibi değil. Reddedileceksiniz. Ve kardeşler bunu yaparsa reddedileceksiniz. İnsanlar Tanrı'ya giden pek çok yol olduğunu söylerken, binlerce farklı dini doktrin var, hepsi kendi yolunun doğru ve tek yol olduğunu iddia ediyor. Ama onlardan binlerce var. Tanrı yalnızca tek bir yol olduğunu ve onu bulanların çok az olduğunu söylüyor, Mat. 7:14 İsa size vahiy 12:9'da şeytanın tüm dünyayı aldattığını, çünkü hepiniz Kabil'in yaptığı gibi Tanrı'ya kendi yönteminizle yaklaşmaya çalıştığınızı ve reddedildiğinizi söylemiştir. Benden uzaklaşın, siz kötülük yapanlar, seni tanımıyorum. Matta 7:23 ve 25:11-12:41. Neden bana Rab diyorsunuz ve söylediklerimi yapmıyorsunuz? 25:11 ve Luka 6:46 ve 13:25. Tanrı'ya giden birçok yol olduğunu söyleyenlerin hepsi Tanrı'ya yalancı diyor, Va. 12:9 ve Matta 7:15, yani ne olacağını biliyorsunuz. Ateş, Tanrı, Habil ve Kabil'e tek yolu söyledi ve bunu tam olarak, en ince ayrıntısına kadar ve tam olarak yapamadığınız sürece, Tanrı'nın size söylediği şekilde, akıllı itaatsiz Kabil gibi reddedileceksiniz. Habil alçak gönüllü, sevgi dolu bir güven ve itaatte kuzusunu getirdi. Kabil, Habil'den daha fazlasını getirmesine rağmen, en iyisini bildiğini ve istediğini yapabileceğini düşünerek kibirli bir itaatsizlik içinde reddedildi. Onların da sizin gibi mahkum olduklarını ve itaatsizlik nedeniyle cennet bahçesinden kovulduklarını ve size söyleneni tam olarak yapmazsanız ve iyi olmayı öğrenmezseniz, idam edileceğinizi unutmayın. İbranice'de Habil kelimesi, yaşam nefesi, Kabil kelimesi ise, mallar anlamına gelir. Armageddon Survival Kit CD'sine adresinden ulaşabilirsiniz. Kabil Habil'i öldürdü. Mallar, hayatın nefesini öldürdü. İsa şöyle dedi, Tanrı'ya ve dünyanın yollarına, yani paraya, materyalizme ve mülkiyete hizmet edemezsiniz. Çünkü birini seversen diğerinden nefret edersin. Yani materyalizm ve bencillik iyiliği ve maneviyatı yok eder ve manevi ölümü getirir, ateş, insan toplumu asla işleyemez çünkü bu, insanın bencilliğine dayanmaktadır, bölünmüş bir krallık veya hane asla ayakta kalamaz, demokrasi, politika, parlamento, aileler ve toplum, Matta 12:25. Çıplak eğer 100 kişiyseniz ve siz de onlardan biriyseniz ve her biri kendi, ben'inin peşindeyse, güçlünün zayıfı adul edip ezdiği şiddet ve savaştan başka bir şey olamaz, zenginler fakirlere aynısını yapıyor, akıllılar da aynısını o kadar akıllı olmayanlara yapıyor. Ancak eğer aynı 100 kişiye sahipseniz ve siz de onlardan biriyseniz ve her biri herkesi ilk sıraya koyar ve kendi benliğini ikinci sıraya koyarsa, siz dahil her bir kişi kazanır 99 kez. Yalnızca herkes bunu yaparsa işe yarayacaktır, aksi halde diğerlerinden her şeyi çalmayan kişi. Bir çürük elma bütün fıçıyı mahveder. Şimdiye kadar insan tarafından hiçbir zaman gerçekleştirilmedi ve dünyada hiçbir zaman barış olmadı. Bölüm 5 yeni bir başlangıç. Nuh'un seçilmesi. İnsanlar Tanrı yerine şeytanı dinledikleri için dünya o kadar kötüleşti ki reform okulu çalışmayı bıraktı ve kimse evine gidecek kadar iyi olmayı öğrenemedi. Aslında tıpkı bugün olduğu gibi insanlar giderek daha fazla kötü olmayı öğreniyorlardı ve Tanrı yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi. Nuh'u bağışlamaya karar verdi çünkü o dindar değil, sadece onunla konuşan bir inanandı. Bu Tanrı'nın iradesini yerine getirmek için elinden geleni yaptı ve ailesine de aynısını yapmayı öğretti. Bunlar tam olarak Rabbin aradığı niteliklerdi ve bu niteliklere sahip olan tek kişi Nuh'tu. Tanrı, Nuh aracılığıyla herkesi, el yollarını hemen düzeltmezlerse büyük bir tufanla hepsini yok edeceği konusunda uyardı. O dönemde insanları kontrol altında tutan şeytan, onlara Nuh'un deli olduğunu, Tanrı'nın olmadığını, hayvani ve dünyevi zevklerden yararlanmaya devam etmelerini söylemiştir. Tanrı insanlara Nuh'a inanmalarını söyledi ama onlar her zamanki onu görmezden gelme alışkanlıklarını sürdürdüler. Tıpkı bugün olduğu gibi, Mat. 24, 37-39, böylece, Tanrı'nın elçilerine gülme ve sırf kötü çoğunluk ile aynı çizgide olmadıkları için onların deli olduklarını düşünme şeklindeki bin yıllık gelenek başladı. Mut Tanrı'nın onu kurtardığı ve suçluların çılgın çoğunluğunun, insan kanunu değil, Tanrı'nın kanunu, tümünü yok ettiği gerçek ile doğrulanan tek gerçek aklı başında kişiydi. Burada cehennemdeki çoğunluk çoğu zaman aslında neredeyse her zaman yanılıyor. Çoğunluğu dinlemeyin, onlar sizin ruhunuzdan sorumlu değiller, siz. Eğer Nuh kalabalıktan biri olsaydı ve kötü çoğunluğun sözünü dinleseydi, onların yaptığını ve onu yapmaya ikna etmeye çalıştıklarını yapsaydı, o da ölürdü. Kalabalığın arasından sıyrılın, Tanrı'nın iradesini yapın, onun emirlerini yerine getirin ve Nuh gibi hayatta kalın. Çoğunluğun sizi onlarla birlikte ateşe sürüklemesine izin vermeyin. Nuh Tanrı'nın emirlerine uydu ve gemisini inşa ederken, kontrolden çıkıp kendi yok oluşlarına doğru koşan tüm kötü insanlar tarafından alay konusu oldu. Kendisini ciddiye almaları için onlara yalvarmaya devam etti ama onlar onunla dalga geçmeye devam ettiler. Tanrı, her iyi baba gibi, cezanın gerekli olmayacağını umarak insanları cezalamadan önce her zaman uyarmıştır. Çünkü bu onlardan çok onu incitecektir. Nuh Tanrı'nın emirlerini yerine getirmeye devam etti ve gemiye her hayvandan ikişer adet ve ayrıca kendi ailesini yükledi. Su yükselmeye devam ederken insanlar gülmeyi bıraktı ama artık çok geçti. Onlara çaresizce ağaçlara ve dağlara tırmandılar ama zaten uyarılmışlardı ve şimdi de tehlikeyle yüzleşmek zorundaydılar. Sonuçları oldu ve dağlar bile sular altında kaldı. Büyük sevgisini ve şefkatini bir kez daha göstererek ruhları değil, insan hayvanlarını yok etmeye karar verdi. Bunu yeni bir okul inşa edip hepsine bir şans daha vermek için yaptı. Bunu yapmanın en etkili yöntemi, suyun tüm hayvanları boğması ve tüm ruhların astral ovasında tekrar gözaltına alınmasıydı. Daha sonra köpek balıkları ve balıklar, sular nihayet çekilip her şeyi temiz ve yeniden başlamaya hazır bırakana kadar pisliği temizleyebilirdi. Tanrı, ruhları yok edeceği için, ateş, iyi kullanmadı ve binlerce dünya yılı ve yüzlerce insan ömrü ve şansından sonra iyi olmayı öğrenememiş olanların hem bedenlerini hem de ruhlarını yok etmek için, ateş, iyi kıyameti ayırdı. Bitkilere ve insan olmayan hayvanlara verilen zararı görünce üzüldü çünkü hayvanlar kötü değil, onlar sadece hayvan ve doğal hayvani içgüdülerini takip etmekten daha iyisini bilmiyorlar. Bu nedenle Tanrı bunu bir daha yapmamaya karar verdi. Gökkuşağı, Tanrı'nın bunu bir daha asla yapamayacağının garantisidir. Nuh ve ailesi yavaş yavaş çoğaldı ve ruhlar, yeni bedenleri kullanmaları ve çocukluktan itibaren Tanrı ile konuşmayı ve iyi olmayı öğrenmeleri için astral ovasından teker teker geri gönderildi. Daha sonra onlar da sizin gibi bunu çocuklarına, torunlarına aktaracaklardı. Ne yazık ki şeytan sizi bir kez daha sahte tanrılar yaratarak ve erkeğin seks arzusunu kullanarak kandırdı, bu da otomatik olarak kadınları adamlar üzerinde adamları kendileri ve kendisi için kötülük yapmaya ikna etme gücü verir. Nesiller boyunca dünya giderek daha kötü hale geldi. Bölüm 6 İbrahim, Lut, Sodom ve Gomor. Nuh'un torunları bir kez daha kendilerini cennetten kovan o eski tuzağa, yani şeytanın yalanlarını dinleyip onlara aldandılar ve bu yüzden giderek daha da kötüleştiler. Sonunda Tanrı, İbrahim'i özel eğitim için seçti çünkü o, Tanrı'yı seviyordu, her zaman onun iradesini yerine getirmeye çalışıyordu ve milletinin putperestliğinden ve kötü yaşam tarzından bıkmıştı. Tanrı İbrahim'e halkını bırakmasını söyledi ve o da öyle yaptı, kendi milliyetinden ve kavminin putperestlik ve hurafelerinden vazgeçerek evlat edinilmiş bir Allah çocuğu ve gerçek bir mümin oldu. Tanrı'nın iradesini yerine getirerek ve iyi olmayı öğrenerek Tanrı ile birlikte yaşamak için kendisini tamamen onlardan ayırdı. Babası ölen Nete, İbrahim'in yeğeniydi ve aynı zamanda mümindi ve İbrahim'le birlikte gitti. Evlerini, hayvanlarını ve eşyalarını Ur'dan alıp, Nuh tufanının Nuh için olduğu gibi, kendileri için simgesel olan Büyük Fırat Nehri'ni geçtiler. Bir süre Beytel ile Hay arasında yaşadıktan sonra Lete ve İbrahim'in sığır çobanları, her iki sürünün de otlaması için yeterli yer olmadığı için kavga etmeye başladılar. İbrahim ve Lut, birbirleriyle kavgaya sürüklenmemek için ayrılmaya karar verdiler, çünkü Tanrı'ya olan saygı ve sevgilerinde kardeş olmaları ve İbrahim'in bedeninin Lut'un bedeninin amcası olması nedeniyle birbirlerine büyük saygı ve sevgileri vardı. Sodom ve Gomorra şehirlerinin kurulduğu ovalara gitti ve İbrahim Kenan'a gitti. Tanrı daha sonra İbrahim'e kendisi ve ailesiyle bir anlaşma yapacağını ve bu anlaşmanın bir göstergesi olarak evindeki tüm adamların sünnet edileceğini 8 günlükken, kanla imzalanmış ve fiziksel bedenden feragati simgeleyen, söyler. Tanrı bunu yaptı çünkü dünya yeniden kötü hale geldi ve İbrahim'in evi zinanın kölesi olan sapıkın ve ahlaksız insanlarla çevriliydi ve bu yüzden Tanrı onların ayartılmaya direnmelerine yardım etmeye karar verdi. Sünnet, cinsel organı daha az hassas hale getirerek cinsel dürtüyü azaltmaya çalışarak bunu başarmaya yardımcı olacaktır ve umarız onları manevi sevgiyi daha iyi anlamaya itmeye yardımcı olur. Sünnetin kendisi çok önemli değildir, önemli olan inanç ve sevgidir. Ancak dünyanın bu bölgesinde iklim daha sıcak olduğundan ve su kıt olduğundan daha hijyenik olurdu. Sodom ve Gomorra şehirleri tamamen kontrolden çıkmıştı, bu yüzden Tanrı onların ruhlarını ve hepsini tamamen yok etmeye karar verdi. Adından da anlaşılacağı gibi Sodom, iğrenç sodomi suçunu işleyen sodomilerle doluydu ve Gomorra, sapkınlık ve rastgele cinsel ilişkiyle doluydu, Sure 7, 80, 81 ve 15, 61, 77. Sodom'un eteklerinde yaşıyordu ama o bir sodomit eşcinsel değildi, bu yüzden Rab, onu ve ailesini kurtarmak için yakışıklı genç adamlar görünümünde iki melek gönderdi. Melekler gelip Lit'te telepati yoluyla iletişim kurmuşlar ve L.T. onların sodomitler tarafından rahatsız edilmelerini istemeyerek onları evine koşmuştur. Melekler bütün gece sokakta kalacaklarını söylediler. Melek oldukları için uykuya ihtiyaçları yoktu ve sodomitlerin eşcinsellerin onlara zarar veremeyeceğini biliyorlardı. Ancak Lut, meleklerin içeride kalması konusunda ısrar etti ve onun nazik misafirperverliğini kabul etti. Eşcinseller melekleri görünce Lut'un evine gelerek etrafını sardılar ve Lut'tan, eşcinsellerin onlara zorla tecavüz edebilmesi için yakışıklı gençleri dışarı çıkarmasını talep ettiler. Misafirlerinin önünde kendisini utandırmamaları ve küçük düşürmemeleri için eşcinsellere gidip onların yerine kadınları almaları için yalvardı. Melekleri eşcinsellerden sodomitlerden korumak için kapıyı arkasından kapattı. Eşcinseller Lut'a kızdılar çünkü o onlardan biri değildi, yerli de değildi ve Lut'a yabancılardan daha kötüsünü yapmakla tehdit ettiler. Bunu duyan melekler Lut'u içeri sürüklediler ve garipleri kör ettiler, böylece onlar da kaybolup gittiler ve Lut'un evinin kapısını bulamadılar. Sabahleyin iki melek Lut'u, karısını ve iki kızını evden çıkarıp onlara, Sodom ve Gomorra'yı yok edeceklerini ve arkalarına bakmamalarını söyledi. Melekler daha sonra iki şehri korkunç bir patlamayla yok ettiler, onları tamamen ve kesinlikle yok ettiler ki, hiçbir iz bulunamadı. Gerçi bugün nerede oldukları kabaca biliniyor. Patlama herhangi bir ham nükleer silahtan çok daha etkiliydi ve sadece şehirleri ve içlerindeki her şeyi değil, aynı zamanda şehir sakinlerinin bedenlerini ve ruhlarını da yok etti. Lut'un karısı geriye baktı ve gözler ruhun penceresi olduğundan, gözlerinden giren ateş patlaması onun ruhunu yok etti ve onu bir tuz sütununa dönüştürdü. O zamandan bu yana binlerce yıl boyunca sodomi eşcinsellik her zaman yasa dışı olmuştur ve ölümle cezalandırılır. Bu sadece yasallaştırma değil, aynı zamanda zorlayıcı olmasa bile kabul edilebilir kılma cüretinde bulunulan son nesne kadar ahlak dışı olarak görülüyordu ve şimdi adam olmak da hızla suç haline geliyor. Binlerce yıldır adam olmak için bu kadar uğraştıktan sonra sonunda adam olmanın çok daha zor olduğunu fark etmeleri çok üzücü. Daha sonra geri dönmeye çalışırlar ve kadınlar tarafından kolaylıkla kabul edilir ve hoş karşılanırlar. Vur, adam olmanın çok zor olduğuna karar veren ve bir erkeğin bedeninde kadın olmayı denemeye karar veren nispeten yeni bir adamdır. Hatta bazıları kendilerini, gönüllü olarak, tesniye 23, bir ameliyatta hadım etme noktasına kadar varırlar ve buna göre cezalandırılırlar. Geri dönemezsin. Hepiniz idam cezasının gölgesi altındasınız. Tek kaçışınız ilerlemektir. Sodom'daki kuyaları sodomitleri eşcinselleri yok etmek kolaydı çünkü hepsi tek bir yerde toplanmıştı ve Tanrı, Lut'u ve ailesini kolayca ortadan kaldırabilir ve ardından hiçbir masum insana zarar vermeden Sodom'u yok edebilirdi. Bugün o kadar yaygın ve normal toplumla iç içe geçmiş durumda ki, Tanrı çok fazla masum insana zarar vermeden sadece onları yok edemez, bu yüzden AIDS'i gönderdi. Gözlerinizi açın, işaretleri görün ve çok geç olmadan arkanızı dönün. Ne yazık ki AIDS diğer inanmayanlara da saldırdı ve yeterince masum insana saldırdığında belki de adam eşcinselliği sodomiyi tekrar yasa dışı hale getirecek ve kendi yasa dışı yasalarına göre değil, Tanrı'nın yasalarına göre yaşayacak. Gomorra, rastgele cinsel ilişki sapkınlığı ve cinsel teşhircilik nedeniyle ve aşk yerine cinsel değerler tarafından kontrol edildiği için yok edildi. İnsanların seks ile aşk arasındaki farkı bilmemesi çok üzücü. 1 milyon ton seks asla bir on sevgiye eşit olamaz. Maalesef milyonlarca insan hayatını aşkı arayarak geçiriyor ve aradaki farkı bilmedikleri için yanlışlıkla onu seksi buluyor. Aradıkları manevi tatmini alamadıklarında ise, daha çok çabalarlar ve yeterince seks yaparlarsa bunun kendilerine manevi tatmin getireceğini düşünme yanılgısına düşerler ama bu olmaz. Bu bir kısır döngü. 3 çeşit seks vardır. 1. seks, saf hayvan şehveti. 2. duyguyla seks. 3. aşk. İlk ikisinin birleşimi hiçbir zaman üçüncüye eşit olmayacaktır. Yanlış yerlere bakan biri aşkı bulmayı nasıl bekleyebilir? Yukarıya bak, değil aşağı. Daima aşağıya bakarken, üstünüzde olanı görmeyi nasıl bekleyebilirsiniz? Aşk manevidir ve seks hayvanidir. Nefs hayvanı kontrol ettiğinde, bunu başkasının yararına kullanır gerçek aşk ve almamak yerine vermek, sevişme eylemi, cennete en yakın şey haline gelir yeryüzünde. Her ikisi de hayvansal bedenleri üzerinde kontrol sahibi olan ve tamamen bencil olmayan iki ruhu sevmek. Partnerine yalnızca zevk ve sevgi vermek isteyen, karşılığında hiçbir şey istememek, her iki bedeni birleştiren ve ruhlar, mümkün olan en cennetsel deneyimdir dünyada ve bu dünyanın dışında. Gomorra, Sodom'la aynı zamanda öylesine gelişmiş bir silahla yok edildi ki, insan kavrayışının ötesindedir ve nükleer dahil aptalca, kaba, insan silahlarına hiç benzemez silahlar. Dünyadaki silahlar kaba, çocuk oyuncaklarıdır, bang diye ses çıkarır ve insana hayvanları öldürebilir. Bir gezegeni yok etme yeteneği, kuvvetler, in gücü ve gücü ile karşılaştırıldığında önemsizdir. Tanrı'nın ham nükleer silahlara ihtiyacı yoktur. Eğer bunu düşünürse herkes ölecek. Sizce bir insanın bedeninin ne zaman öleceğine kim karar veriyor ve bunu gerçekleştiriyor? Tanrı'nın ham nükleer silahlara ihtiyacı yoktur. Eğer bunu düşünürse herkes ölecek. Sizce bir insanın bedeninin ne zaman öleceğine kim karar veriyor ve bunu gerçekleştiriyor? Nükleer silahlardan korkmanıza gerek yok çünkü onlar gerçeksiz olan ruhunuzu öldüremezler. Tanrı'ya %100 iman ettiğinizde hiçbir şeyden veya hiç kimseden korkmazsınız. Bedeninizi öldürebileceklerden korkmayın, yalnızca bedeninizi ve ruhunuzu ateşte öldürebilecek olanlardan korkun, Matta 10:28. Yani insanlardan, insan ölümünden veya şeytandan korkmayın, yalnızca kıyamet gününde değersiz sayılacağınızdan ve ruhunuzun ateşte öldürüleceğinden korkun. Tanrı ve kuzu. Tanrı seksi yasaklayamaz çünkü bir erkeğin üremesi gerekir ve o, bir adam ve kadının bir olmasını ve çocukların doğabileceği istikrarlı bir sevgi dolu ilişki ve aile birimi oluşturmalarında birbirlerine yardım etmelerini ister. Çocuklar daha sonra sevgi dolu ve uyumlu ortamlarda, hayata dengeli bir bakış açısıyla ve yetişkin yaşamlarını üzerine inşa edecekleri sağlam bir temelle büyüyebilirler. Çünkü onlara zaten hem sözlerinde hem de davranışlarında bu dünyanın değerlerinden ziyade sevgi değerleri anne babalarının örneğiyle öğretilmiştir. Daha sonra dengeli bir zihniyette dünyaya çıkıp çocuklarına kendi deneyimlerinden yola çıkarak eğitim verebilir ve süreci devam ettirebilirler. Sapkınlığın ve ahlaksızlığın manevi değerlerden ziyade hayvani değerlerden daha da kötüsüne kadar her türlü soruna yol açacağını bilen Allah, Gomorra'yı yok etmiş ve onun yok oluşunun hikayesini gelecek nesillere caydırıcı olarak bırakmıştır. Ayrıca dünyaya sadık olmayı ve kanunlarına uymayı hatırlatacak bir miras bıraktı. İnsanları doğru yolda tutacak mirasın adı Gonorre. Rastgele cinsel ilişki ve bel soğukluğu da yaygınlaştı ve Tanrı, insanları doğru ve dar yolda tutmaya çalışmak için giderek daha güçlü uyarılar gönderdi, frengi, spesifik olmayan üretrit, Vietnam gülü ve şimdi de herpes. Gerçek hastalıklar, tarafından gönderildi gözlerini aç. Düşüncede, sözde ve eylemde doğruluk ve şeref. Ürüm, ruhun nursuzluğundan önce gelir. Yardım etmelerine yardımcı olacak tedaviler bulmaya çalışacaklar. Kutsal aşk tapınağına giden ve saygısızlık edilmemesi gereken, Venüs, tümseyi ve veya yabancılar tarafından kirlenmiş bölüm 7 Hz İbrahim ve soyunun seçilmesi. Tanrı İbrahim'i dindar olmadığı ve o dönemde mevcut olan en doğru kişi olduğu için seçti. Seçimin kesinlikle milliyette hiçbir ilgisi yoktu. İbrahim milletini reddetti, onları terk etti ve onlardan tamamen uzaklaştı. Tanrı, İbrahim'e büyük bir sorumluluk verecek kadar güvenmeden önce, İbrahim'in onu terk etmeyeceğinden emin olmalıydı. Bu nedenle Tanrı, İbrahim'e yolun her adımında yavaş yavaş kendini sınamayı öğretti ve sınavları geçerken ona daha da fazla aydınlanma ve sorumluluk verdi. 100 yıl yaşadıktan ve hiç çocuk sahibi olamadıktan sonra Tanrı, İbrahim'e ve karısına bir oğul verdi. Bunun her zaman bir oğul ve mirasçı isteyen İbrahim için ne anlama geldiğini dikkatlice ve derinlemesine düşünmelisiniz ve sonunda 100 yaşındayken Tanrı ona mucizevi bir şekilde, bir oğul verdi, yar. 21. 500 yaşındaki İbrahim ile 90 yaşındaki ve çocuk doğurma yaşını çoktan geçmiş olan karısı Sara, melek onlara Sara'nın bir erkek çocuk doğuracağını söylediğinde güldüler. Sara meleğe karşı çıktığı için azarlandı. Melek, "Rab için çok zor olan bir şey var mı?" diye sordu. Böylece çocuğa İbranice, gülmek, anlamına gelen İshak adını verdiler. Birkaç yıl sonra, İbrahim'in oğlu İshak'ı tanıma ve sevme zamanı bulduğunda, Tanrı İbrahim'e sondan bir önceki sınavı verdi çünkü İbrahim'in sevgisinden, ona olan tam itaatinden ve bağlılığından emin olması gerekiyordu. Sadece İbrahim bu testi geçerse, Tanrı ona çok karanlık bir dünyaya aydınlanmayı getirme sorumluluğunu kişisel olarak verecek kadar ona güvenebilirdi. Bunun nedeni, eğer İbrahim kendini motive etmiş olsaydı ve Tanrı'ya tam anlamıyla itaat etmemiş olsaydı, Tanrı'nın aydınlanmasını herkesin iyiliği için değil, kendi kişisel yararı için kullanmış olabilirdi. Matta 10:37-38, Sure 9:23-24. Sınav, dünyadaki her şeyden çok sevdiği kendi, mucize, oğlu İshak'ı öldürmek kurban etmekti. İbrahim'in yaşadıklarını ve 100 yıl uğruna yaşamayı beklediği oğlunu öldürmenin acısını düşünün. İbrahim kendi ve tek meşru oğlunu öldürmek üzereyken, Tanrı onu durdurdu ve bunun yalnızca Tanrı'yı ne kadar sevdiğini görmek için bir sınav olduğunu söyledi. İbrahim testi geçti ve kurban yapılmadı çünkü İbrahim'in düşüncelerini okuyan Rab, onun oğlunu gerçekten öldürüp kurban edeceğini biliyordu. Tanrı'yı kandırmak imkansızdır çünkü O, herkesin günün her saniyesinde, hangi insan dilinde düşünürse düşünsün, düşündüğü her şeyi bilir. Bu Tanrı'nın olağan yoludur. Herkesin inancını son saniyesine kadar test eder ve eğer doğru çıkarsa herhangi bir ceza verilmez veya tehlike ortadan kaldırılır. imanlarını kaybederlerse, hangisi geçerliyse, ya cezalandırılırlar ya da tehlike onları yener. Bu istisnai testi geçtikten sonra İbrahim, Tanrı'nın güvenine layık olduğunu ve kendi soyunu evlat edinerek, Tanrı'nın çocukları olmayı öğretmeye çalışmanın sorumluluğunu taşıdığını kanıtlamıştı. Hatta Tanrı özel bir ödül olarak İbrahim'e cennetin nerede olduğunu telepatik olarak söylemişti, ancak İbrahim onunla konuşulduğunu anlamamıştı ve onun bunu hayal ettiğini ve sadece kendi kendine düşündüğünü düşünmüştü. İbrahim bir gece gökyüzüne bakarken sabah yıldızını gördü ve kendi kendine, Allah aslında ona şöyle dedi, "Bu benim Rabbimdir," dedi. Daha sonra şeytan ona saldırdı, zihinsel olarak ona ayı gösterip, telepatik olarak, "Bu benim Rabbim," diyerek kafasını karıştırdı, sonra gerçekten kafasını karıştırmak için şeytan ona güneşi ve diğer şeyleri göstererek, "Bu benim Rabbim," dedi, ta ki İbrahim ne düşüneceğini bilemeyene ve Tanrı'dan aldığı ödülü kaybedene kadar. Birkaç nesil sonra İbrahim'in soyundan bir anne, bencillik açısından test edildi ve oğlunun bencil olmayan ve dolayısıyla gerçek manevi sevgi göstererek öldürülmesi riskini almaktansa ondan vazgeçmenin daha iyi olduğuna karar verdi. Testi geçti ve oğluna nasıl fedakar olunacağını öğretmeye layık görüldü. Tanrı daha sonra oğlunu geri almasını ve yaşamasını sağladı, İshak'ınki gibi. Bu kadın Musa'nın annesiydi ve Musa sadece yaşamakla kalmadı, aynı zamanda büyük ama alçak gönüllü bir adam oldu. Bedenen ve Tanrı'ya olan inancıyla güçlü bir şekilde büyüdü. Musa, doğrudan Tanrı ile konuşan ve Tanrı'nın iradesini yerine getirmeye çalışan, dindar olmayan büyük bir adamdı. O çocuksu imana sahip başka bir Tanrı'nın çocuğuydu. Elini Rabbin elinin üzerine koydu ve Rab onu yüceliğe kavuşturdu ve onu kötülükten korudu. Tanrı Musa için pek çok mucize yarattı, bunlardan biri aslında yanmayan, yanan çalıydı, Çıkış 3:2. Bir diğeri, Tanrı'nın Musa'nın ruhunu Firavun'un önünde onun elinin etinden göstermesine izin vermesi ve elinin parlak beyaz bir ışıkla parlamasıydı. Sonra Tanrı, Musa'nın halkının kaçmasına izin vermek ve onları kovalayan kötü Mısırlıları yok etmek için Kızıldeniz'i ikiye ayırdı. Firavun inandı ve halkını kendisinin Tanrı'dan daha büyük olduğuna inandırdı. Mısırlılar kibirli, sapkın, zalim ve ensest ve diğer birçok suçtan suçluydu. Mısırlıları yok etmek için tekrar su kullanmak, Tanrı'ya, Nuh'un zamanında yaptığı gibi, insan hayvanları öldürme ve onların ruhlarına bir şans daha verme fırsatını verdi. O zamanın Mısır'ını günümüz Mısır ile karşılaştıracak olursak, Tanrı Mısır'ı yok edeceğini söylediğinde şaka yapmıyordu. Musa'nın yaşamının geri kalan kısmında Tanrı, parmağıyla taşa oyulmuş kanunlarını, yani 10 emiri verdi. Dünyanın sonsuza kadar yaşaması için kitap, kanunlar, tüzükler, kararlar, ekonomi politikası, tarım politikası, diyet ve içeren Tevrat Eski Ahit veya Ahit, Mat. 5:18, Tanrı'nın yasaları bu gezegenin tek yasalarıdır ve Tanrı gibi zamanın başlangıcından beri ve sonsuza kadar aynıdır. Ayrıca Musa'ya ahit sandığını verdi ve insanlara Tanrı ile iletişim kurmak istediklerinde gelip sandıkla konuşmalarını söyledi. O zamanlar insanlar hala çok basit bir zihniyete sahipti ve bu yüzden Tanrı, onlara telepatiyi kullanmalarını söylemek yerine, ki bu da anlaşılması zor olurdu, onlara sahte bir verici verdi. Maddi ve cansız bir nesneydi, rahip değil, böylece insanlar doğrudan Tanrı ile konuşabilsinler ve kör rahiplerin kör cemaati yönetmesine izin vermesinler. Rab onlara bu dini olmayan maddi nesneyi sırf görebilecekleri ve dokunabilecekleri bir şey olarak güven vermeleri için verdi. Burası aynı zamanda üzerine 10 emirin yazıldığı taş tabletleri ve 5 tomar kanun kitabını da saklayabilecekleri bir yerdi. Tüzük, yargılar, ekonomi politikası, tarım politikası ve diyet vesaire. Ahit sandığının inşası aynı zamanda halkın değerlerinin de bir sınavı olacaktı. Tanrı insanlardan altınlarını bırakmalarını istedi, gümüş ve diğer değerli metaller, arkı ve ilgili hazineleri yapmak için değerli taşlar ve diğer değerli eşyalar. Bu onların dünyevi hazineleri Tanrı'dan daha çok sevip sevmediklerini görmek içindi. Eğer gönüllü olarak bunlardan vazgeçmişlerse, bu onların Allah'ı ve ilahi değerleri dünya değerlerine tercih ettiklerinin delilidir. gelecekte onları test etmek ve kalıcı bir test yapmak için, arkı ve diğer ilgili hazineleri oluşturan tüm değerli metaller ve taşlar VB'nin dokunulmadan kalması gerekir. Şeytanın onu geri almaları için baştan çıkarmasına direnebileceklerini görmek için onu olduğu gibi bırakmaları gerekiyordu. Musa'nın kitaplarında Allah'ın gündüzleri duman bulutuna, geceleri ise ateşe benzeyen bir sis perdesi ile kaplı uzay gemisine dair birçok atıf vardır. Gün ışığında duman bulutu uzay aracını tamamen gizledi, ancak geceleri gemideki ışıklar ve motorlar sis perdesine karışan ve izlenimi veren büyük bir parıltı yaydı. Gökyüzünde büyük bir sıcaklık, gök gürültüsü, şimşek ve tuhaf seslerle birlikte bir ateşin, çıkış 19, 16, 20, 18, 24, 15, 17 sayılar 9, 15, 16. İnsanlara yaklaşmamaları söylendi ve sıcaktan dolayı yaklaşmaktan korktular. Bazı insanlar kendilerine söyleneni asla yapmazlar, itaatsizlik ettiler ve yakıldılar. 7-28 ayrıca Tanrı, halk onu göremesin diye Musa ile konuşmak için bir duman sütunu içinde aşağıya indi. Tanrı ayrıca Musa ile konuşmak için bir duman sütunu içinde indi, çık. 33, 9 ve 34, 5. Onu göremiyordum. Bir defasında Musa, Allah'la konuştuktan sonra yüzünden ruhu göründü, çık. 34, 29, 35 ve halk korktu, bu yüzden yüzünü bir peçeyle kapattı. Uzay aracıyla birlikte duman bulutu insanlara rehberlik ediyordu ve onlar da nereye giderse onu takip ediyorlardı. Durduğunda durup günlerce kamp kurarlardı. Daha sonra ne zaman hareket etmeye başlasa bu gemiyi takip edeceklerdi. Şeytan, insanları Tanrı'dan uzaklaştırmaya çalışmak zorundaydı. Bu yüzden onların egoları üzerinde çalışarak onları kibirli ve inatçı hale getirdi çünkü Tanrı'nın gözünde özel olduklarını düşünüyorlardı. Rab birçok kez onlara kızdı. Bir keresinde insanlar şikayet ederken Rab onlardan bazılarını yakarak öldürdü ve daha fazlasını da yakacaktı ama Musa affedilmeleri için yalvardı, say. 11, 1, 2 nesiller boyunca bu inançlar giderek daha da kötüleşti ve şeytan onların inançlarını organize bir dine dönüştürdü. Tanrı'nın emirlerini çiğnemelerine izin vermek için kendi yasalarını, geleneklerini ve geleneklerini oluşturdular. Sorunlar, insanların Tanrı ile doğrudan iletişim kurmayı bırakıp rahipleri dinlemeye başlaması ve körlerin önderlik ettiği körler haline gelmeleri nedeniyle ortaya çıktı, Mat. 15-14 sonunda o kadar kibirli ve kör oldular ki, Yahudiler İsa geldiğinde onun ruhunu, Tanrı'nın en büyük oğlunun ruhu olarak kabul etmeyi reddettiler ve hala onu ve öğretilerini kabul etmeyi reddediyorlar. Ayrıca Muhammed'in dünyaya Tanrı'dan daha fazla mesaj getirdiğini de kabul etmiyorlar. Şeytan onları dini kibirlerine o kadar bağladı ki, onları iki kez mükemmel bir şekilde İsa'nın ve Muhammed'in Tanrı'dan gelen mesajlarını dinlememeleri konusunda kandırmayı başardı ve onlar onların gerçekten akıllı olduklarını düşünüyor. Tanrı'nın oğlunun çarmıhta kullandığı insan-hayvan bedenini çivileyen, onların rahipleri ve dinleriydi. İsa'nın öldürülmesinin sorumluluğunu üstlenip onun öğretilerini kabul etmeyi reddettiklerinde hala kibir doluydular ve İsa'yı öldüren şeytani dine sıkı sıkıya bağlıydılar. Allah'ın seçilmiş kulları olduklarını ve son gün hayatta kalanların yalnızca kendilerinin olacağını sanıyorlardı. Bu kesinlikle çok saçma. Yahudilerin kutsal metinlerdeki sembolü olan incir ağacının lanetlenmesi, Mat. 21-19-20, İsa'nın Yahudileri lanetlediği ve onların o zamandan beri lanetlenmiş, cezalandırılmış, nefret edilmiş ve zulme uğramış olarak kaldıkları anlamına gelir. Onlara Talmud Yahudiliğinin kötü olduğunu öğretmek ve böylece onları Talmud Yahudiliğini bırakmaya teşvik etmek için yapıldı. Tevrat'a dönün ve yeni antlaşmaya katılın. Yahudiler 2000 yıl önce şöyle dediler, onun kanı bizim ve çocuklarımızın üzerine olsun, Mat. 27-25, bu da Pontius Pilatus yerine onu öldürdükleri için cezalandırılacakları anlamına geliyordu. İsa ve tüm peygamberler alçak gönüllülüğü, çocuksu imanı ve bencilliğin yok edilmesini öğrettiler, böylece şeytanın sizi kandırmak için egonuzu kullanma şansı azalacaktır. Egonuz olduğu sürece şeytan onu kullanabilir. antilemitizmi yaratan ve sözde satanist ve Mesih karşıtı Hitler'in ortaya çıkmasına neden olan şey, yalnızca kendilerinin tüm insanlardan üstün seçildiklerine inanmalarındaki kibirleridir. 666, Rev 13-18, Hitler, Mesih'in dünya üzerindeki hükümdarlığı olarak Bin Yıl Reich hükümdarlığı, 13-13, elinde Deutsche Mark ve alnında Mari, Rev. 13-16, yani, kılıçla yaralanan ve hayatta kalan ilk canavara, 13-14, yani Roma İmparatorluğuna, hayat veren Hitler, kendisini Roma İmparatorluğu olarak tanımladı ve kartal ve gamalı haçı kullandı. Aşkenazı, Sami değil Yafetli, sahte Yahudi, kendisi tarafından finanse edilen ve Almanya şansölyesi olarak atanan kişi. Siyonist, Aşkenazi, Yafeti, Sami değil, sahte Yahudi bankacılar, iddiaya göre onları yok etmeye çalışıyorlar ve Fekavova onlardan nefret etmek için Hitler, İsrail'de sahte Yahudi devleti olan Siyonist Aşkenazi'nin doğuşunu kolaylaştıran ebeydi. İsrailliler ile FKA arasındaki savaşta en önemli faktör dinlerdir. Her ikisi de aptal, şeytani organize dinlerden kurtulurlarsa aralarında gerçek bir fark kalmaz, onlar sadece Yahudi olmayanlar değil aynı zamanda Venüslülerdir. Her ne kadar Araplar Sami ve Aşkenazi sahte Yahudileri Sami değil, Yafeti olsa da, bu nedenle Tanrı'nın seçilmişi değildir ve kutsal topraklar üzerinde kutsal kitapta Tanrı tarafından verilmiş hiçbir hakka sahip değildirler. Eğer birlikte barış içinde yaşayamazlarsa ve sahip olduklarını birbirleriyle bu dünyada paylaşamazlarsa, o zaman Tanrı onların evlerine dönmelerine kesinlikle izin vermeyecek ve tüm rahiplerden başlayarak, kıyamet gününü her iki milleti de yok edecektir. Bölüm 8 Parlayan Örnek. İnsanlara dinlerden uzak durmayı, sadece onunla hidayet için konuşmayı defalarca öğretmeye çalıştıktan sonra, zaten birçok peygambere aydınlanma göndermiş olan Tanrı, tek çözümün Prens Michael'ı göndermek ve eve dönebilmeniz için sizin olmanız gereken yolu göstermesi için onu bir insana hayvanın içine koymak olduğuna karar verdi. İnsanlar İsa'nın özel olduğunu bilsinler diye, Tanrı, mucize, Bakire'den doğumu düzenledi ve çobanları ahırlara ve daha sonra Druid krallarını evlerine yönlendirmek için bir uzay gemisi gönderdi, böylece insanlar onun burada olduğunu bilsinler. Krallar ülkelerine döndüklerinde gördüklerini insanlara anlatır ve haber yayılırdı. Beytüllahim'in yıldızı, bir uzay gemisiydi, bu yıldız olamazdı. Bir yıldızın büyük bir ülkenin üzerinde olup olmadığını bilemezsiniz. Bırakın küçük bir ahırı. Yıldız, ın yürüyen veya deve üzerindeki insanlara rehberlik ettiğini de unutmayın. Bunların hepsi insanlara göstermek için yapıldı, bakın. Bu adam farklı, ona dikkat edin ve söylediklerini dinleyin. Ne dedi? Yol benim. Eve gelmeden önce her birinizin olması gereken yolum. Yahudi halkı gelenekleri, dini öğretileri ve gelenekleriyle o kadar kötü ve kibirli hale gelmişti ki, İsa'nın vaat edilen Mesih olduğunu ve yaşayan sözü getirdiğini kabul etmeyi reddettiler. Tanrı'nın, şeytanın sizi kandırmak için egonuzu nasıl kullandığını gösterir. İsa, doğumundan sonra ve Druidlerin ziyaretinden sonra, 12 yaşı hariç 30 yılı aşkın bir süre boyunca Fısıh Bayramı'nda tapınakta rahiplerle konuşurken ortadan kayboldu. Ve onları büyük bilgisiyle şaşırttı. Ortadan kayboldu çünkü insanın sınırlamalarına boyun eğmenin ve tüm niyet ve amaçlara göre normal bir insan, varlık olmanın nasıl bir şey olduğunu özel olarak öğrenmek zorundaydı. Ayartmanın tüm farklı türleri ve dereceleri ve bunların nasıl üstesinden gelineceği hakkında her şeyi öğrenmesi gerekiyordu. Eğer bunu yapmasaydı, başkalarının kendi zorluklarını aşmalarına ya da görevini tamamlamalarına muhtemelen yardım edemezdi. Birine yardım etmeden önce sadece onun sorununu anlamakla kalmayıp aynı zamanda onu nasıl çözeceğinizi de anlamanız gerekir. Bunu yapmak için sorunu defalarca kendi başınıza çözmüş olmanız gerekir. Kadınlarla deneyler yapmak zorundaydı ve onların cazibesine nasıl direneceğini öğrenmek zorundaydı çünkü görevi herhangi birinin veya herhangi bir şeyin yoluna çıkmasına izin vermeyecek kadar önemliydi. İçine kilitlendiği insan hayvan bedenini kontrol etmeye alışması için zamana ihtiyacı vardı. bunu o kadar iyi kontrol etmeyi öğrenmesi gerekiyordu ki, bir kadına duyduğu sevginin onu baştan çıkararak görevini tamamlama konusunda başarısız olmasına izin veremiyordu. Şeytan, onu uzaklaştırmak için mümkün olduğu kadar çok güzel ve seksi kadın gönderdi ve hatta Tanrı yerine kendisine hizmet etmesi halinde ona tüm dünyayı vermeyi teklif etti.